Ayrım 16, Hadi Donların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 165. 15. Kısım. Blue Dağları'nın tepesindeki ıssız çiftlik evinde yapılan toplantı sabahın ikisine kadar sürdü. Ortak amacın Haridon ile temas kurmak olduğuna karar verildi. Barak Moore ile Charles Whitehall, Haridon'un doğrudan doğruya İngilizlerle temas kurmaya yanaşmayacağına inandıkları için McAuliffe her iki devrimci ile de ayrı ayrı işbirliğine girmeye karar verdi. Ayrıca Barak'ın seçkin gerillaları araştırma ekibini koruma görevini de üstleneceklerdi. Odadaki üç adamdan ikisi derhal Ocho Rios'a gidecek ve Alex onları hamal olarak işe alacaktı. Jamaikalılar söylediğimden fazlasını bildiğimden kuşkulandılarsa bile bana baskı yapmadılar diye düşündü Alex. Whitehall'a ikinci kez anlattığı gibi ileride para kazanmak amacıyla bu araştırma işine girdiği öyküsünü doğru olarak kabul etmişlerdi. Kingston'dansa MI6 omzuna yüklenen bir angaryaydı. Alex'in kendilerini ilgilendirmeyen başka endişeleri olduğunu anlamış gibiydiler. Endişelerinin onların sorunlarıyla çelişki yaratmadığını görünce daha açık davranacağını varsayıyorlardı. Çılgınlık diye nitelendirilebilecek koşullar karışmayı hiç istemediği bir savaşın ortasına düşmesine neden olmuştu. Ancak her şeyden önce adaya getirdiği kişilerin güvenliğinden sorumlu olduğunu unutmaması gerekiyordu. Ayrıca iki zıt düşmandan ya Dunstone'dan ya da İngiliz istihbaratından alacağı 2 milyon dolar da söz konusuydu. MI6 Senda Londra'dayken bu arazi işinin ardında kimlerin bulunduğunu söylemedi demek diye söze başladı Barak Moore. Kingston'daki dalkavuklar tek başına böyle bir işe kalkışamaz. Eğer İngilizler Haridon ile temas kurabilirse bildikleri her şeyi anlatacaklarından eminim dedi McAuliffe. Karşılıklı olarak tüm bilgileri bir araya toplamak istediklerini söylediler bana. ''Bunun anlamı da İngilizlerin Haridon'un çok şey bildiğine inanmasıdır bence.'' dedi Whitehall düşünceli bir sesle. ''Acaba doğru mu?'' ''Kendince bazı nedenleri var. Bizimkinden önce bir araştırma ekibi daha gelmiş.'' Jamaikalılar bu konuyu biliyordu. Ya yaptıkları işe Haridon karşı çıktığı için yok edilmişlerdi ya da kokpit bölgesinde yaşayan ilkel dağ kabileleri basit bir soygun için cinayet işlemişlerdi. İşin aslını öğrenmek olanaksızdı. Daireler içinde daireler. Peki şu Marquis de Chateauro konusu neydi? Niçin Whitehall ile Savannah Lamar'da buluşmak için ısrar etmişti? Marquis sinirli bir insan dedi Whitehall. Adada birçok yatırımı olduğunu iddia ediyor. Bu araştırma işinde burnuna kötü kokular geliyormuş. Chateauro'nun araştırmanın ardında olabileceği aklına gelmedi mi? Alex zenci uzmana bakarak konuştu. MI5 ve 6 böyle düşünüyor. Talon söyledi bunu bana. Eğer öyleyse anlaşılan Marquis ortaklarına güvenmiyor. Chateauro hiç ortaklarının adından söz etti mi diye sorarken alacağı yanıttan çekiniyordu Alex. Bir kişiyi ima etti ama bu konularla ilgilenmediğimi söyledim. Önemli olmadıklarını açıkça belirttim. Sam Tucker kaşlarını kaldırıp kuşkulu bir ifadeyle sordu. Önemli olan neydi peki? Ne istiyordu senden? Araştırmanın gidişi konusunda rapor vermemi, tüm gelişmeleri bildirmemi istedi. Bunu yapacağına nasıl karar vermiş? Öncelikle bana dolgun bir ücret ödeyecek, başka çıkarlarım olacağını söylüyorsa da doğrusunu isterseniz olduğunu sanmıyorum. İşte ahbap diye atıldı Mur, görüyorsunuz değil mi? Charlie Moon'u satın alabileceklerini biliyorlar. Barak Moore'a asla böyle yaklaşmazlar. Whitehall onu adam yerine koymadığını belirten bir tavırla baktı yüzüne. Sende para edecek bir şey yok. Gümüş tabakasını açıp bir sigara çıkarırken Moore bu hareketi sırıtarak izledi. Whitehall ağır ağır tabakasını kapatıp sağ tarafına koydu ve bir kibritle sigarasını yaktı. Devam edelim, bütün geceyi burada geçirmek istemiyorum. Tamam ahbap, Barak bakışlarıyla hepsini taradı. Biz de İngilizlerle aynı şeyi istiyoruz. Amacımız Haridon'a ulaşmak. Ama Haridon'un bize gelmesi gerek. Gelmeleri için bir neden olmalı. Ağlayıp bağırarak onları çağıramayız. Durup dururken ortaya çıkmazlar. Ben bunlardan bir şey anlamadım ama dedi Takır ince sigarlarından bir tane daha yakarak. Eğer onları beklerseniz çok uzun bir süre kıçınızın üstünde oturup kalacaksınız demektir. Biz bir yol olduğunu düşünüyoruz. Galiba Dr. Pearsall bu yolu açtı. Moore omuzlarını kaldırarak emin olmadığını belli etti. Dr. Pearsall aylarca Halidon'u tanımlamak için çabaladı. Onu aramak, anlamak istiyordu. Karayip tarihini, Aravak yerlilerine, Afrika'daki köklerine kadar araştırdı. Bir anlam bulmaya çalışıyordu. Moore duraklayıp Whitehall'a baktı. Senin kitaplarını da okudu Charlie Moon. Ona senin kötü bir yalancı, hastalıklı bir keçi olduğunu söyledim. Ama kitaplarında yalan yazmadığını söyledi bana. Bir sürü ayrıntıyı bir araya getirip bulmacayı çözmek istiyordu. Tüm belgeleri hala Carrick Foyle'da. Bir dakika, Sam Tucker sinirlenmişti. Walter iki gün boyunca Martha Bray'de uçakta Sheraton'da konuşup durdu ve bana bunlardan hiç söz etmedi. Niçin anlatmadı? Montego Bay'e geldiğinden beri yanından ayrılmayan iki Jamaikalı'ya dikkatle baktı. Yolda gelirken konuşmuş olanı yanıtladı. Anlatacak da ahbap ama McAuliffe'le birlikte olduğunuz zaman açıklamaya karar vermişti. Öyle sürekli tekrarlanacak bir öykü değil bu. Bulmaca ona neler öğretti diye sordu Alex. Bulmacanın yalnızca bir kısmını tamamlamıştı dedi Barak Moore. Fakat Dr. Pearson'ın çeşitli kuramları vardı. Öncelikle Halidon'u oluşturanların Coromante kabilesinden geldiğine inanıyordu. Marunlarla yapılan savaşlardan sonra bu kabile kendini herkesten soyutlamıştı. Marun ulusu ile yapılan anlaşmayı beğenmediler. Kaçak köleleri yakalayıp İngilizlere teslim etmek istemediler. Afrikalı kardeşlerini ödül uğruna kovalayan avcılar olmadılar. Uzun yıllar göçer olarak yaşayıp 200-250 yıl önce hiç kimsenin bilmediği bir bölgeye yerleştiler. Dışarıdan kimse onlara ulaşamıyordu ama onlar dış dünyayla temaslarını kesmediler. Yaşlıların yapması gerektiğine karar verdikleri işleri yerine getirmek için seçilen erkekler bunları gerçekleştiriyordu. Aile içindeki evlilikleri önlemek için kabileye dışarıdan kadınlar getirdiler. Pearsall'ın emin olduğu iki nokta vardı. Halidon güçlü rüzgarların estiği dağların tepesinde yaşıyor ve korkunç bir servete sahip. İşte bulmacanın yalnızca bu parçaları var elimizde. Öteki parçalar henüz kayıp. Uzun sessizliği sonunda Tucker bozdu. İlginç bir öykü ama bize nasıl yararlı olacağını anlamadım. Onlar hakkında bilgimizin olması ortaya çıkmalarını sağlamaz bence. Siz de onların peşinden gidemeyeceğimizi söylediniz. Allah kahretsin eğer bu insanlar 200 yıldır dağlarda yaşıyorsa ve hiç kimse onlara ulaşamadıysa bizim ulaşamayacağımız da açıkça görünüyor oğlum. Walter'ın bulduğu yol nerede? Yanıt Whitehall'dan geldi. Eğer Dr. Pearsall'ın kuramları gerçekse onlara ulaşmanın yolu haklarında bilgi sahibi olmaktır Bay Tucker. Biraz açıklar mısın dedi Alex. Beklenmedik bir saygıyla siyah uzman kaba saba gerillaya döndü. Bence Barak Moore daha iyi açıklar. Biraz önce söylediklerinin konunun anahtarı olduğuna inanıyorum. Yani Halidon'un bizimle temas kurması için güçlü bir nedeni olmak zorunda. Doğru söyledin ahbap. Sorumluluğunu bilen küçük bir grubun onların varlığından ve sonsuz servetinden haberdar olduklarını öğrenirlerse Halidon'un bir elçi göndereceğini düşünüyordu Dr. Pearsall. Üstelik servetlerini çok iyi koruduklarına da inanıyordu. Ama onları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde inandırmak gerekiyor. Bulduğu yol buydu işte. Kimi inandıracaksınız diye sordu Alex. Birinin kokpit sınırındaki Maroon kasabasına gitmesi gerekiyor. Maroon albayı ile görüşmek için büyük miktarda para önerilmeli. Dr. Pearsall'a göre ünvanı kuşaktan kuşağa geçtiği için hep aynı soydan gelen Maroon albayı Halidon ile aradaki tek bağlantı. Öykü ona mı anlatılacak? Hayır, McAuliffe dostum, Maroon albayına bile bu kadar güvenilmez. Ayrıca anlatacaklarımızın onun için hiçbir anlamı olmayacaktır. Doktor Pearson çalışmalarının sonunda Halidon'un Afrikalı kardeşlerine bir tek bağlantı bıraktığını ortaya çıkardı. Buna Nagarro deniyor. Akvamu dilinde diye söze karıştı Whitehall. Bu dil artık tarihe karıştıysa da bazı sözcükler hala Ashanti ve Mosai Grusso lehçelerinde hala kullanılıyor. Nagarro soyut bir kavramdır. Maddeleşen bir ruh olarak çevrilebilir. Maddeleşen diye başladı ve durakladı Alex. Kanıt, bir gerçeğin kanıtı. Evet dedi Whitehall. Nerede bu kanıt? Kanıt başka bir kelimenin anlamında bulunuyor dedi Barakmur. Halidon sözcüğünün anlamında. Nedir anlamı? Bilmiyorum. Allah kahretsin diye bağırdı Sam Tucker. Barakmur elini kaldırıp onu susturdu. Pearson anlamı bulmuştu. Bunun Maroon albayına söylenmesi gerekiyor. O da dağlara gidip aynısını tekrarlayacak. McAuliffe olabildiğince sakin görünmeye çabalayarak konuştu. Elimizde olmayan bir şeyi ona aktaramayız ki. Elinde olacak ahbap diyerek bakışlarını ona dikti Barak. Bir ay önce Doktor Pearson beni Carrick Foyle'daki evine götürdü ve talimat verdi. Başına kötü bir şey gelirse onun arazisinin içindeki ormana gidecektim. Yerini ezbere biliyorum. Toprağın altında beze sarılı bir paket var. İçindeki kağıtta Halidon'un anlamı yazıyor. Kingston'a dönerlerken arabayı Barak'ın yardımcısı olan Floyd adındaki Jamaikalı kullandı. Charles Whitehall önde, Sam ile Alex arkada oturdular. Eğer nerede olduğunuzu açıklamak için bir bahaneye gerek duyarsanız dedi Floyd hepsine birden hitap ederek, bakanlığın deposunda malzeme konusunda uzun bir toplantıya katıldınız. Depo limanda, Crawford sokağında gerekirse kanıtlanabilir. Toplantıyı kiminle yaptık diye sordu Sam. Latham adında bir adamla görevi. Latham mı dedi Alex şaşkınlıkla. Bakanlıktaki görevliyle öğleden sonra uzun bir görüşme yaptı anımsadı. Ama o, biliyoruz diye sözünü kesti Floyd dikiz aynasından sırıtarak. O da bizlerden ahbap. Alex sessizce odasına girdiğinde saat 3:30'a geliyordu ve gece oyunları sona erdiğinden Courtleigh Manor otelinde çıt çıkmıyordu. Ara kapıdan Alice'nin odasının ışığı görülüyordu. Kendi odası ise karanlıktı. 5 saat önce çıkarken yanık bıraktığından emindi. Işıkları Alice'ın mı söndürmüştü? Niçin? Aralık kapıya yaklaşırken ceketini çıkardı. Kulağına gelen bir çıtırtıyla döndü ve 1 saniye sonra yatağın yanındaki lamba yandı. Yatakta oturan Alice'ın elinde Londra polisince verilmiş öldürücü sprey vardı.
Merhaba Alex.
Merhaba, sıkıntılı bir durumda kalmıştı. Arkadaşın Tucker'ın arayabileceğini düşünerek burada yattım. Kendi odamdan telefonun sesini duyamazdım. Spreyi çevirip kapatınca aynı çıtırtı bir kez daha duyuldu. Ayrıca seninle konuşmak istemiştim. Her şey öylesine çabuk olup bitti ki seni arayamadım. Aşağıya indiğimde Sam otele gelmişti ve bana niçin bu kadar endişelendiğimi sordu. Tam kaydını yaptırırken Latham aradı. Çok acelesi vardı. Anlaşılan malzemenin bir kısmı Boscobel'e gönderilmemiş. Ve
burada telefon çalmadı diye sözünü kesti Alison.
Efendim?
Bay Latham burayı aramadı.
McAuliffe hazırlıklıydı. Bu ayrıntıyı atlamamıştı. Çünkü resepsiyona yemekte olduğumuzu söylemiştim. Yemek salonuna haber gönderdiler.
Dersini iyi çalışmışsın Alex.
Neyin var senin? Resepsiyondaki adama seni arayıp haber vermesini söyledim. Çok acelemiz vardı. Latham limanın yakınındaki Crawford sokağındaki depoya gitmemizi istedi. Gece için hesaplarını kapatmadan önce orada olmak zorundaydık.
Bunlar yeterli değil. Daha iyisini yapabilirsin.
Alison'un çok ciddi ve öfkeli olduğunu fark etti Alex. Niçin böyle konuşuyorsun?
Resepsiyondan beri arayan olmadı. Bay Latham'ın bir yardımcısı aradı ve o da pek başarılı sayılmazdı. Latham'la konuşmak istediğimi söyleyince ne diyeceğini bilemedi. Hazırlıksız yakalanmıştı. Latham'ın Barbican semtinde olduğunu biliyor muydun? Rehberde numarası var.
Alison susunca gergin bir sessizlik oldu ve Alex alçak sesle konuştu. Latham evdeydi.
Evet, evdeydi. Merak etme, kimin aradığını bilmiyor. Önce bir kadınla konuştum ve kendisi telefona gelince kapattım.
Alex derin bir soluk alıp cebinden sigara paketini çıkardı. Ne söylemesi gerektiğini bilmiyordu. Çok üzgünüm.
Ben de öyle diye yanıtladı Alison. Sabahleyin istifa mektubumu yazarım. Uçak bileti ve şimdiye kadar geçen süre için hak ettiğim ödemeyi yapmak zorundasın. Bir süre için paraya ihtiyacım olacak. Eminim başka bir iş bulabilirim.
Bunu yapamazsın. McAuliffe içtenlikle konuşurken genç kadının araştırma ekibinden ayrılmaya hazır olduğunu hissetmişti. Eğer Jamaika'ya gelme nedeni daha önce söylediği gibiyse bunu yapmamalıydı. Tanrı aşkına, birkaç saat için yalan söyledim diye istifa edemezsin. Allah kahretsin Alison, sana hesap vermek zorunda değilim.
Hakarete uğramış bir salak gibi davranmayı bırak. Bunu da başaramıyorsun. Aynı labirentte tekrar dolaşmak istemiyorum. Bıktım bundan. Duyuyor musun beni?
Birdenbire sesini alçalttı ve soluğunu tuttu. Gözlerini korku bürümüştü.
Artık dayanamıyorum.
Ne demek istiyorsun?
Bugün Jamaika polisiyle uzun bir görüşme yaptığını ayrıntılı olarak anlatmıştın. Karakolun bulunduğu yeri polisleri tarif bile etmiştin Alex. Latham'ı aradıktan sonra karakolun numarasını çevirdim. Senin adını duymadıklarını söylediler.
16. Kısım.
İlk başına kadar gidip bu çılgın olayları baştan sona anlatması gerektiğini anladı. Ona gerçeği söyleyecekti. Bunları paylaşmak için belki kendisini de rahatlatacaktı.
Karmaşık düşüncelerinin içinden çıkmaya çalışan bir insanın tek düze sesiyle her şeyi anlatırken bir yandan da olanların anlamını çözmeye çalışıyordu.
Dunstone şirketinden gelen garip bir haberle New York'tan kalkıp Londra'ya gelişini, Julian Warfield adındaki adamla tanışmasını, Savoy Oteli'nde kendini mali danışman olarak tanıtan ve gösterdiği plastik kimliği R.C. Hammond, İngiliz istihbaratı görevlisi olduğunu kanıtlayan kişiyle konuştuklarını tek tek açıkladı. Kendi gerçeklerini inkar eden iki ayrı dünyada yaşamanın getirdiği baskıdan söz etti. Gizli toplantılar, talimatlar, eğitim, yollarda araba değiştirmeler, ekipte çalışacak kişileri sahte bahanelerle işe alma, Jamaika'nın en zenginlerinden biri olmakla yetinmeyen Arthur Kraft adındaki adamın zavallı James Ferguson'u casusluk yapması için zorlayıp paniğe kapılmasını sağladığını anlattı. Mesleği açısından son derece başarılı bir uzman olan Charles Whitehall'un modası geçmiş, saygı duyulmayan bir kavrama sıkı sıkıya bağlı olduğunu açıkladı. Afrika ve Fransız kanından dolayı Jamaika aristokrasisine mensup olmasına karşın Eton ve Oxford'da eğitim görüp MI6 için çalışan romatizmalı ufak tefek adamdan söz etti. Sam Tucker'ın antropolog Walter Pearsall'ın ada hastalığına yakalanmasıyla ilgili anlattığı garip öyküyü aktardı. Sonunda Barak Moore adındaki saçları kazınmış gerilladan söz etti. Tabii herkesin görünmeyen bir yargıç heyeti olarak tanımladığı Halidon'un peşinde olduğunu eklemeyi de unutmadı. Hepsi çılgınlık olsa da gerçekti. Blue dağlarının üzerindeki bulutların arasından güneşin ilk ışıkları odaya dolmaya başladı. Balkon kapısının önünde oturan Alex'in burnuna Jamaika sabahının nemli kokuları doluyordu. Anlatacakları bitmek üzereydi. Neredeyse 1 saat 45 dakikadır konuşuyordu. Yalnızca Marquis de Chateauro sorunu kalmıştı geriye. Yatağın içinde oturan Alison'un gözleri yorgundu ama bakışlarını bir an bile konuşan adamdan ayırmadan dinliyordu. Marquis'den söz edince genç kadının nasıl bir tepki göstereceğini bilemediği için çekiniyordu Alex.
İkimiz de yorgunuz, devamını sabaha bırakalım mı?
Sabah oldu bile.
Daha sonra konuşuruz.
Hepsini bir defada anlatıp bitirmeni yeğlerim.
Fazla bir şey yok.
Öyleyse en heyecanlı bölümü sona sakladın sanırım. Haklı mıyım? Benliğini kaplayan sessiz korkuyu gizleyemiyordu.
Bakışlarını balkon kapısından odaya dolan, Jamaika'ya özgü soluk sarı ve canlı turuncunun garip karışımına dikmişti.
Konunun seninle ilgili olduğunu biliyorsun.
Evet, biliyorum. Dün gece hissettim bunu. Kendime bile itiraf etmek istemedim ama biliyordum. Her şey düzgünce yerli yerine oturdu.
Chatelierot burada dedi Alex alçak sesle.
Aman tanrım diye fısıldadı Alison.
Ama sana ulaşamaz, inan bana.
Beni izledi demek, güzel tanrım.
McAuliffe yatağın kenarına ilişip genç kadının saçlarını okşadı. Eğer sana zarar vereceğini düşünseydim ondan söz etmezdim. Onu yok ettirirdim.
Yeni sözcüklere ne kadar kolay alışıyordu. Yoksa çok yakında öldürmek ya da ortadan kaldırmak laflarını da kullanmaya mı başlayacaktı?
Daha başlangıçta her şey programlanmıştı. Ben programlanmıştım.
Alison gözlerini balkona dikmiş konuşurken saçlarını yüzüne okşayan parmakların farkında değil gibiydi.
Bunu bilmeliydim. İnsanın çekip gitmesine kolayca izin vermiyorlar.
Kimler?
Onlar sevgilim diyerek Alex'in elini tutup dudaklarına götürdü. Onlara verdiğin isimlerin aslında hiç önemi yok. İsimler, sayılar, resmi gibi görünen saçmalıklar hepsi anlamsız. Ama beni uyarmışlardı. Uyarılmadığımı söyleyemem.
Kim uyardı seni? Nasıl oldu bu diye sorarken Alex genç kadının yüzüne bakmaya zorladı.
3 ay kadar önce Paris'te bir gece yeraltı karnavalı dediğimiz Interpol toplantılarının sonuncusundan çıkarken bekleme odasında bir çiftle karşılaştım. Aslında karşılaşmamam gerekiyordu. İnsanların yalnız gelip gitmelerine özen gösterirlerdi. Ama bu kez biri odaları karıştırmıştı. Daha sonra birlikte akşam yemeğine çıktık. İkisi de İngilizdi ve adam Macclesfield'da Porsche satıcısıydı. Artık dayanamaz bir hale gelmişlerdi. Adam aslında Porsche bayi olduğu için işe alınmıştı. Çünkü ülkeye getirdiği her arabada Avrupa borsasından çalınan hisse senetleri taşımaktaydı. Her seferinde bu iş son diyorsa da devam etmesi için çeşitli gerekçeler sıralıyorlardı. Neredeyse 3 yıldır sürüyordu bu iş ve adam aklını kaçırmak üzereydi. İngiltere'yi terk edip Buenos Aires'e yerleşmeye kararlıydılar.
Ama her zaman için hayır deme hakkı vardı, onu zorlayamazlardı.
Bu kadar saf olma hayatım. Öğrendiğin her yeni isim adeta başka bir kancadır. Rapor ettiğin her yeni yöntem senin uzmanlığını biraz daha artırır.
Acı bir ifadeyle güldü Alison.
Muhbirlerin dünyasında yaşamaya başlarsın. Kendi lekelerini kendin yaratırsın.
Bir kez daha söylüyorum. Chatelierot sana dokunamaz.
16. ayrımın sonu. Sayfa 176.